Bu eser Altın Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Daisy sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır.
Aşk-ı Memnu, Halit Ziya Uşaklıgil. 1. Kaset 1. Yüz. İnkılap Kitabevi. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Nilüfer Gültekin. Eser hakkında. Halit Ziya'nın en büyük romanı olan Aşk-ı Memnu'nun ilk basımı 1900 yılındadır. 40 yıl kadar sonra yazar eserinin dilini oldukça eskimiş bularak 1939'da belli bir ölçüde sadeleştirmiş ve bu sadeleştirme konusunda birkaç söz başlığı altında kısa bir açıklama yapmıştır. Bu açıklamanın o zamanın imla sorunları dışındaki kitaba ilişkin sözleri şunlardır. Kitabın sadeleştirilmiş olmasına fazla genişlikte bir mana verilmemelidir. Yeni nesil için pek tanınmamış olan kelimeler, terkipler Türkçe'ye çevrilmiş fakat üsluba, ibarelerin teşkilatına hiç dokunulmamıştır. Aslında tamlamaların Türk dil kurallarına dönüştürülmesi dışında yazar yabancı kelimeleri de pek küçük bir oranda dokunmuştur. Bunda da haklıdır. Çünkü bu bir ressamın bir zamanlar özene bezene yaptığı bir tabloyu yıllar sonra kendi fırçasıyla değiştirmesi kadar zor ve acı bir şeydir. Sözün kısası, Halit Ziya'nın eserini sadeleştirmesi son derece sınırlıdır. Bu sınırlılığın bir kaynağı da 1900'deki edebiyat dilimizin 1939'da eskiye oranla çok yaygın kapsamlı bir değişiklik göstermemiş olmasıdır. Oysa 1939'dan bu yanaki yarım yüzyıllık dil çalkantıları son derece geniş kapsamlıdır. 1945 yılında Hilmi Kitabevi'nce yayınlanan, iç ve dış kapaklarında sadeleştirilmiş yeni tabı kaydı bulunan bu Halit Ziya sadeleştirmesi, şu anda elinizde bulunan son baskıya esas olarak alınmıştır. Ve doğal olarak aradan geçmiş bulunan yarım yüzyılın dil çalkantıları sonucu, o 1945 baskısından çok daha sadeleştirilmiş durumdadır. Eserin İnkılap Kitabevi'nce 1983 yılında Fethi Gözer tarafından sadeleştirilmiş bir basımı daha vardır. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi bizim çalışmamız 1945 basımından uyarlamadır. Başka bir basımla hiçbir ilişiği yoktur. Aşk-ı Memnu'nun günümüz dil ve anlatımına aktarılmasında ve gerekli yerlerde dipnotları düşerek zorunlu görülen açıklamalar yapılmasında yazarın öteki kitaplarında da uyguladığımız metoda bağlı kalınmıştır. Bu metodun ana ilkeleri şunlardır. 1. Biz sadeleştirmenin bir eserdeki günümüz kuşaklarınca anlaşılmaz hale gelmiş, eskimiş kelime ve tamlamalarının yerine sözlü kitaplarındaki yalın karşılıklarının konuşulmasıyla işin olup biteceğine kesinlikle inanmıyoruz. Bu yoldaki sadeleştirme işinin yetersiz ve yanlış olduğu görüşündeyiz. Tam tersine yazarın eskimiş kelime ve tamlamalarının yerine sözlü kitaplarındaki soyut karşılıklarını değil, ruh ve anlam karşılıklarını vermeyi yeğliyoruz. Nitekim bu sözlük kitabı uygulamasının birçok sadeleştirmelerde öyle örnekleri görülmektedir ki asıl eser işte o zaman zedelenmektedir. Üstelik kimi zaman anlamsız hale gelmiş olmaktadır. Yanılmıyorsak bu anlayışımız eserin aslında müdahale değil, eserin kendisine ve yazarına bir saygıdır. Nitekim Fransız edebiyatında örneğin Rabelais, Racine, Corneille, Ronsard ve daha yakın zamanlardaki birçok büyük şair ve yazarların sadeleştirmecileri yüzyıla yakındır bu metodu izlemektedirler. 2. Kitaptaki kimi cümlelerin söz dizimi ve anlam bakımından günümüz okuyucularını kararsızlık içinde bırakacağı kaygısıyla bunların arasında zaman zaman yardımcı sözler, sözcükler konulmuş ancak metne müdahale sayılmaması için bunlar ayraçlar halinde verilmiştir. 3. Kimi eskimiş sözler ve deyimler zorunlu oldukları yerde o halleriyle bırakılmışlar, zorunluluk bulunmadığında yerlerine yenileri alınmıştır. Haliyle bırakılan böyleleriyle çok yeni ve dilimize yatkın kelimeler kitabın sonundaki küçük sözlükte verilmiştir. 4. Yazar aynı anlamdaki bir sözü eskilerin zaafı telif dedikleri yavan anlatıma düşmeksizin rahatlıkla kullanmaktadır. Onun kozu zamanın edebiyat dilinde bu sözün birçok Arapça, Farsça eş anlamlı karşılıklarının bulunuşudur. Bunların sayıca az Türkçe karşılıklarıyla sadeleştirilmesinde bu kez bizim zaafı telife düştüğümüzü önceden belirtmek isteriz. 5. Halit Ziya'nın çok üstün ve seçkin, çok sağlam anlatımının yanında kimi sözleri kendine özgü bir yapıda kullanışları vardır. Okuyucuların bu işi bizim yaptığımız kanısına varmamaları için durumun böyle olmadığını bildirmemiz gerekmektedir. Büyük yazarın bu tutumunun örneklerden birkaçı şunlardır. Boyalanarak, uzaklanarak, minder kurdurtu, düzgünleyerek, saz oyun havası yapıyordu, iki ellerini, uzaklayan, hastalaşan ve benzeri. 6. Bilindiği gibi Farsça kökenli Civan, yakışıklı genç erkek, İtalyanca kökenli Levent, iri yarı boylu poslu kabadayı erkek anlamlarındadır. İkinci kelime Osmanlı denizerleri için de kullanılmıştır. Halit Ziya elbette bunların anlamlarını bilmez değildi. Ancak o bunlardan ilkini genç kız taze kadın ve ikincisini fidan boylu kız kadın anlamlarında kullanmıştır. Biz çoğu yerde bu kelimeleri yazarın kastettiği Türkçe karşılıklarıyla değiştirdik. Aşk-ı Memnu, günümüz dil ve anlatımına uyarlarken yazarın üslubunu zedelememeyi, esere özgü sözlerle benzetmelere zarar vermemeyi öngördük. Nitekim kendi karakteri olan aşırı nezaket ve kibarlığının ürünü bulunan birçok ifadeleri, bugünün kim insanları bunu yersiz bulacak olsalar bile büyük çoğunlukla oldukları gibi bıraktık. Ve son olarak şu konuya da değinmek isteriz. Dilimizin özdeşmesine aşırı yanlı olanlar bu sadeleştirme işindeki kimi yerleri hala eski bulabilirler. Ilımı tutucular ise kimi yerleri fazla yenileştirilmiş görebilirler. Biz bu iki görüşün ortası olan yolu izlemeye çalıştık. Bu yüzden biliyoruz ki her iki yönde de eleştiriler gelecektir. Ne var ki doğru sandığımız anlayışın dışına taşmamak için gücümüzün yetebildiğini yaptık. Büyük romancının büyük romanını işte bu koşullar içinde siz okuyuculara sunuyoruz. Şemsettin Kutlu. Aşk-ı Memnu, Yasak Aşk. 1. Mahun sandalla çarpışmayı andıran bu rastlaşmalara artık o kadar alışmışlardı ki, bugün kalenderden dönerken gene onun neredeyse çarparcasına yakından sıyırıp geçişini ayırt etmemiş göründüler. Beyaz sandalın şık, zarif binicilerinde küçük bir telaş belirtisi, bir ufak korku çığlığı bile uyandırmayarak geçen Mahun sandala, her iki yanı görebilmek üzere biraz yan oturan peyker başını bile çevirmedi. Arkasını kıyıya vererek Anadolu yakasını dumanlarını serpen bir vapura dalmış gözleriyle Bihter'in beyaz örtüsünün içinde ağırbaşlılık ve kaygı dolu yüzü tamamıyla ilgisiz kaldı. Yalnız anneleri sarıya boyanmış saçlarının altında gözlerinin anlamına derin bir belirsizlik veren geniş bir sürme çemberiyle çevrilmiş gözlerini döndürdü. Ucunda gizli teşekkür anlamı titreyen bir kınama bakışıyla Mahun sandala büsbütün yabancı kalmadı. Aralarındaki uzaklık biraz uzanır uzanmaz bu üç kadının umursamaz ağırbaşlığına birden bir bozulma geldi. İlk önce anne, 45 yılın daha yok etmeyi başaramadığı bir gençlik koruntusuyla gezinti yerlerinde yana yöreye dağılan gülümsemeleri hep kendisi içinmiş gibi yorumlamak alışkanlığını izleyerek dedi ki, ''Bu Adnan Bey de artık alışkanlık oldu. Ne olursa olsun her çıkışta rastlayacağız. Bugün kalenderde yoktu değil mi Bihter?'' Annesinin yakınma biçimi altında gizli bir memnunluğu yeterli ölçüde saklayamayan sözlerine Bihter karşılıksız bıraktı. Peyker annesine doğrudan doğruya karşılık vermeyerek ''Bugün çocukları da yanında değil'' dedi. ''Ne güzel çocuklar değil mi anne? Hele oğlan yumuk yumuk gözleriyle bir bakışı var ki.'' Bihter eğilmeyerek dudaklarının ucuyla sordu. ''Annelerini tanır mıydınız anne? Kız annesine çekmiş olmalı.'' Firdevs Hanım Bihter'in sorusunu anlamamışçasına donuk gözlerle bir saniye baktı. Sonra başını çevirerek artık gözden kaybolan sandalı araştırdı. Yeniden Bihter'e bakarak ve bu kez kendi zihninden geçen düşünceler zincirini izleyerek ''Ne tuhaf bir bakışı var'' dedi. ''Üsteleyen bir bakış. Ne zaman gözlerim karşılaşsa?'' Firdevs Hanım tamamlamadan önce biraz durdu. Olabilir ki bana diyecekti ama kızlarına karşı bir kadarcık bir dil sakınganlığına, tamamıyla sönmesi elde olmayan bir annelik ağırbaşlılığıyla gerek gördü ve ''Buraya bakarken görüyorum'' dedi. Annelerinin bu küçük dil sakınganlığı ikisinin de dikkat bakışlarından kaçamadı. Peyker'le Bihter anlamlıca bakışarak gülümsediler. Üstelik Peyker bu gülümsemenin niye geldiğini açıklamaktan da çekinmeyerek ''Evet, gözlerini Bihter'den ayırmıyor'' dedi. Bu cümlenin etkisini görmek için annelerine baktılar. O karşılık vermemek için uzaklara baktı. Firdevs Hanım, Melih Bey takımının özel ününden en çok payı olan bir yüzdür ki, işte 30 yıldan beri 15 yaşından 45 yaşına kadar bütün gezinti, eğlence yerlerinin en tanınmış hayat simgelerinden biridir. İstanbul'un gezintileri takviminde adı silinemeyen, hala silinemeyecek görünen, ömründen her yıl geçtikçe sarıya boyadığı saçlarıyla, tazeliğinin bozgunluğunu örtmek için düzgünlere sıvadığı yüzüyle kendisini o kadar aldatmış, gene de taze olduğu kuruntusunun içine öyle bir düşünce sapkınlığıyla benliğini emanet etmişti ki, Peyker'le Bihter'in yaşlarını, birinin 25, ötekinin 22 yılını unutarak, onları bütün bu gülümsemelerden, bu izlemelerden pay alamayacak kadar çocuk sanırdı. Bu iki kız da anne arasında sonu olmayan bir savaştı ki alay konusuydu. Tamamıyla açık seçiklik kazanmamakla birlikte hemen her gün yinelenirdi. Peyker'in anlamlı bir sözü, Bihter'in acımasız bir gülümsemesi, sanki bu iki genç vücudun gençlik utkusunu hala genç kalmak isteyen bu annenin harap ve yıpranmış 45 yılına çarpardı. O böyle hain bir söz, acımasız bir gülümseme kulaklarına korkunç bir alay etme ıslığıyla 45 yaşını bağırırken, dudaklarında acı bir iz düşümle dalgın dalgın Peyker'le Bihter'e bakar, sonra ufak bir titreyişle gözlerini bu gerçekten ayırarak yeniden gençlik kuruntusunun aldatıcı zevkine dönerdi. Şimdi 4 aydan beri tedirgin edici bir düşünce beynini tırmalıyordu. Peyker biraz sonra onu büyükanne edecekti. Bu konu kafasında yer ettikten sonra büyükannelik bir karabasan ağırlığıyla onu bunaltmaya başladı. Kendi kendisine sanki bir düşünceyi silkip atmak isteyerek mümkün değil derdi. Büyükanne. Melih Bey takımının içinde kadınlar anne bile zor olurken büyükanne olmak onun için bir aşağılık şey, bir ayıp niteliğindeydi. Şimdiden buna bir çıkar yol düşünüyor, saçlarının beyazlığı ile yüzünün haraplığına bir onarım önlemi bulduktan sonra büyükanneliğe de bir şey icat etmek istiyordu. Öyle bir şey ki ona gençlik kuruntusunun sarhoşluğunda gizlenebilmek için imkan bıraksın. Çocuk, annesine abla, ona da anne diyecekti. Melih Bey takımının içinde böyle garip bir ayrılık oluşturmak küçüklüğünü talih onun için mi alıkoymuştu? Bu olay hayatını kirletecek bir leke kadar onu korkutuyor ve artık Peyker'e onu büyükanne edecek bu yaratığa açıkça düşmanlık besliyordu. Peyker'in son cümlesinden sonra sandalda hep sustular. Adnan Bey artık unutulmuş göründü. Melih Bey takımı. Bu takımın İstanbul hayatındaki derecesinin belirlenmesi sağlam bir temele dayanık olamaz. Tamamıyla kibarlar ortamından olduğu ileri sürülecek kadar gerçek bir soyluluk sahibi olmayan bu ailenin yarım yüzyıl öncesine kadar uzandığı kuşkulu ve belirsizdir. Aile bireyleri içinde kibar hayat sicilinde tanınmış adlar bırakanlara uzaktan yakından biraz karışık olmakla birlikte rastlamak, kuşakların soy kütükleriyle uğraşanlarca belki mümkün olur. Asıl takımın özel hayat tarihi işte bu aileye adını terk eden Melih Bey'den başlar. Melih Bey takımı, sahne ailenin bütün ruh tarihi simge ve kapsamıyla kısaltıp özetleyen bir anlam genişliğine sahiptir. Melih Bey kimdir? Bu soruya açık seçik bir karşılık vermek zahmetine gerek görünmemiştir. Melih Bey, ölümünden sonra sürüp gidebilecek hiçbir anı bırakmamıştır. Yalnız Anadolu kıyısında bir yalıyla, bu yalıdan İstanbul'un hemen her yöresine yayılacak bugün Melih Bey takımı sanıyla bir kendini gösterme noktasında birleşen kadınlar. Melih Bey'in yalısı yarım yüzyılın değişmeler zincirinden geçmiştir. Bugün kim bilir kimindir ama ne zaman önünden geçilse Boğaziçi'nin özel yaşayışına bilgili olanların yüreklerinde gizli bir uzanarak orasını gösterir ve pek belli olmayan ama zengin anlamlar vererek Melih Bey'in yalısı der. Bir vakitler yalının pencerelerinden taşan şenlik eğlence sesleri hala rıhtımın taşlarını yalayan suların ezgili seslerinde gizli, geceleri boğazın suları bir zamanlar buradan topladıkları sevinç parıltısının hala kalan parıltılarıyla ışıklı sanılır. Onun için yalının o yaşama dönemini bilmeyenler bile yalnız onun anlamını duyarak buradan geçerken bir alemin bilinmeyen bir serüvenine ilişkin zevkleri duyarlar ve kendi kendilerine "Evet, Melih Bey'in yalısı" derler. Bu yalı İstanbul'un tarihinde seçkin bir tür çiçek yetiştiren bir vitrin gibi hizmet etmiş ve kentin kibar hayatına bu seçkin üründen örnekler serpmiştir. Bunlar yarım yüzyıldan beri bu büyük kentin bilinmeyen noktalarına dağılmışlardır. Ama Onları dağılmakla birlikte birbirinden ayırmayan, bütün bu çeşitli çiçekleri bir bağla toplu bir demet biçiminde bağlayan bir şey vardır ki ailenin sarıdır. Bu aileyi akıntının dalgaları içinde sürükleyip götüren değişim ırmağının üstünde batmaz bir tahta parçası biçiminde yüzmekte sürdürmüştür. Melih Bey takımında garip bir cinsine benzeme özelliği vardır. Hangi aileyle ilişki kurulursa o aile için Melih Bey takımından olmak kesindir. Melih Bey takımından bir kız, ola ki bu ailenin sevilme nedenlerinin korunması kadınlara özgü bir görev olduğundan, alın yazısının özel bir izniyle takımdan hemen bütün kız evlat çıkmıştır, bir başka aileye bağlanmakla manevi kimliğinin bu yeni ailenin mayasının hamurunda eminmemesini o cinsine benzeme özelliği güven altına alır. Üstelik bu vitrinin en seçkin çiçekleri Firdevs Hanım aile tarihi içinde bir harika türünden daha 18 yaşındayken Rumeli kıyısının mini mini güzel bir yalısına, bugün kalender gezintisinden sonra beyaz sandığın rıhtımına yanaşmak üzere olduğu açık sarı boyalı yalıya gelin gider gitmez evlenme armağanı olarak hemen aile sahanına götürmüş oldu. O günden başlayarak kocasının adı silindi ve yerine Firdevs Hanım'ın beyi denildi. Firdevs Hanım birçok akraba kızları gibi kocasız kalmamak gereğini düşünmekte acele etmişti. Bütün karakterlerinin hoppalığıyla ve dünyada güzel giyinmekten, elden geldiği kadar eğlenmekten başka bir şey önem vermeyen beyninin yargısıyla her ne olursa olsun bir koca giysileriyle arabalarının giderlerini sağlayacak bir kese bulmaya karar vermişti. Ailenin çevresinde yavaş yavaş güç kazanan bir uzak kalmak duygusu evlenecek kızları için yalnız bir evlenme ortamı bırakmıştı. Gezinti yerleri. Bir gün Göksu'da nasıl oldu bilinemez, Firdevs Hanım'ın evlenmesinden söz edildi. Bu söylenti derinin sevda taşıyan sularının üstünden hafif bir gülüşle uçtu. Yolunun üzerinde şaşırmalar uyanıyordu. Bütün Göksu sanki bu söylentiye karşı dili tutulmuş, şaşkın bir taaccüp ünlemiyle titredi. Bu kadar erken. Daha 18 yaşında, daha bu çiçekken Göksu bir avuç andacı bırakacak bir koku almaya vakit bulmadı. Ama ertesi hafta, iki hafta arasında bir evlenmenin önemli değişim meydana gelmemişçesine, Firdevs Hanım gene Göksu'da, gene bir hafta önce, yandan yöreden selam toplayan gözleriyle görünüverince, bütün dere bir rahatlama soluklanmasıyla şişti. Ve bu kez artık çevresinde dolaşmakta evlenme olasılıklarının çevrintilerine açılan 18 yaşında şiir ve gençlikle dolu bir tehlike değil. Evlenmenin gerçekleşmesinin ertesinde gezinti hayatına sadıklılığını ispat için gelen Firdevs Hanım'ın sandalına bütün derinin sevda arkasındaki gezginci sandalları tam bir teslimlikle takıldı, sürüklendi gitti. Göksu'da bundan önce Firdevs Hanım'ın evlenme söylentisi ucunda ağır bir kurşun parçası sallanan olta iğnesi gibi düştüğü noktanın çevresinde gittikçe genişliğe genişliğe açılan daireler çizmişti. Herkes bu dairelerin dışında kalmak, yalnız ufak, çekingen bir dokunganlıkla iğnenin ucundan biraz yem koparmış olduktan sonra kaçmak isterdi. Bir saf yürekliliğinin avlanmasını bekleyerek yalnız seyretme halinde kalmak yeğlenirdi. Saf yüreklinin kim olduğu belli olduktan sonra merak ortadan kalkmış, üstelik bu zavallı kurbanın varlığı bile unutulmuştu. Artık ortada iğnesinin ucu kırılmış bir avcı, avlamaktan çok avlanmaya hazır ve bekleyen bir Firdevs Hanım kalmıştı. Daha doğrusu bu evlenmede Firdevs Hanım aldanmıştı. Evlenmek ona beklediği şeylerden hiçbirini getirmiyordu. Ya da bunlardan o kadar az bir pay getiriyordu ki birden kendisini hülyalarında aldatmış olan bu adama düşmanlık duydu. Bu evlenme ona saf bir genç kız emelini doyurmuş olmak avuntusu bile vermiyordu. O, evlenmesinde gençliğinin hiçbir aşk eğilimine boyun eğmemişti. Bütün aşk ve sevda emellerini feda ettikten sonra bu özveriye karşılık elinde hemen bir hiç görünce acı bir pişmanlık duydu. Kendi kendisine, o halde madem ki böyle olacaktı, niçin? Der. Bu sorunun arasında hep kendisine zengin bir evlenme yaptıramayacaklarından dolayı ihmal edilen yüzleri görür ve evet o halde niçin onlardan biri olmadı sorusuyla cümlesini tamamlardı. Firdevs Hanım bütünüyle özgürdü. Üstelik denilebilir ki bu kadının evlenme ilişkilerinde görevleri değiştirmiş, kocalık kimliğini kendisine alıkoymuştu. Bir hafta içinde kocasını Melih Bey takımından yapmıştı. Bir gün kocasının gözleri önünde Göksu'da Firdevs Hanım'ın sandığına içinde bir pembe zarfın yazısı saklanmış bir demet atıldı. O akşam ilk kez olarak bir kıskançlık kavgasına girişmek niyetiyle kocası demeti mektubu sordu. Firdevs Hanım her türlü kavga başlangıçlarını birden kesen bir bakışa doğruldu. Evet dedi. Bir demet, içinde de bir mektup. İstersen okuyabilirsin, daha yırtmadım. Ama sonra ne olacak sanki? Halkı çiçek atmaktan, mektup yazmaktan yasaklayacak ben değilim. Bence yapılacak bir şey varsa karşılık vermemektir. Sonra kocasına eğilmiş ve parmağını sallayarak işaret etmişti. Hem baksanıza, size salık veririm. Bana kıskançlık sorunları yaratmayınız. Belki beni karşılık vermek zorunda bırakırsınız. 2 yıl sonra Peyker 3 yıl arayla Bihter doğuyordu. Firdevs Hanım için bu iki olay iki önemli felaket değerindeydi. Kendisini böyle biri biri üstüne anne eden bu adamla artık her gün kavga ediyor. Ona, çocuklarına, kendisini gençliğinden ayırmak isteyen bu şeylere her şeyi didişme sebebi edinen bir düşman kesiliyordu. Ömrüm sana çocuk yetiştirmekte mi geçecek cümlesi en beklenmeyen zamanlarda kocasının yüzüne vurulacak bir kamçıydı. O bu kamçı vuruşlarına yüzünü uzatır, gülerek bu korkunç kavgaların sonucunu beklerdi. Karşısında bu erkeği o kadar aşağılanmış, o kadar miskin görmekten dolayı düşmanlığa bir de tiksinme rengi karışırdı. Bu ikisinin arasında yıllarca süren bir cehennem hayatı oldu. Bir gün Firdevs Hanım İstanbul'dan eve dönerek odasına çıkınca birden garip bir görüntü karşısında doğdu. Çekmecesinin gözleri kırılarak açılmış, öteye beriye çamaşırları, kurdeleleri, mendilleri dağıtılarak atılmıştı. Birden bunların arasında buruşturulmuş, yırtılmış, ortalığa serpilmiş kağıt parçaları gördü ve hepsini anladı. Sonunda kocası yıllardan sonra damarlarında birdenbire bir kocalık kıvılcımının tutuştuğunu sezinleyerek gelmiş, bu kadının özel hayatına ilişkin sırlar mahfazasını parçalamıştı. Köpürmüş bir isyanla bir dakika beklemeyerek odasından fırladı, önüne Peyker, o zaman ancak 8 yaşında olan büyük kızı geçti. Anne dedi, bey babam bayıldı, hasta yatıyor. Çocuğu kollarından tutarak fırlattı, kocasının odasına koştu. Bütün hayatının saklanmış kirlerini bu adamın başına çarparak artık her şeyi kırmak, bağlarını parçalamak istiyordu. Ama odaya girince sedire yığılmış yatan bu yıldırımla vurulmuş vücudun karşısında dondu. O gözlerini çevirerek karısına baktı. Bütün kirletilen hayatının takazalarıyla dolu bir bakış. İlk kez olarak kocasına bir şey demedi. Dili tutulmuşçasına, dudakları titreyerek, gözlerini ayıramayarak durdu. Kocasının gözlerinden 2 sessiz yaşın yuvarlandığını gördü. Bir hafta sonra dul kalıyordu. Dul kaldıktan sonra birden kocası için bir acıma, üstelik bir sevgi duydu. Onun ölümüne bir parça da kendisini sebepçi sayıyordu. Ama bu bir ay sonra gezinti yerlerinde yeniden görünmekten onu alıkoyamadı. Bu kez onun hayalinde 10 yıl önceki Emel'in amacı yeniden can bularak parlamaya başlamıştı. Bir kese bulmak ama öyle bir kese ki içinden avuç avuç saymaksızın alabilmek mümkün olsun. İşte yıllar acımaya vicdana dayanan adaletten yoksun hızlı bir akışla hep geçiyor ve Firdevs Hanım'ın hayal dolu gözlerine karşı altın parıltılarla parlayan o kesenin parlaklığı hep talihin kıskanç elinde sönüyordu. Peyker Adnan Bey için evet gözlerini Bihter'den ayırmıyor cümlesiyle onun yüreğini vurmuştu. Demek bunu da elinden Bihter alacaktı. Peyker'den sonra Bihter. Bu iki kız onun gözünde birer dişi düşman, onu böyle elinden umutlarını ala ala öldürecek birer düşmandı. Peyker'in evlenmesi onun için korkunç bir yıkım olmuştu. Sorun ortaya çıkar çıkmaz kızının evlenme düşüncesine karşı isyan etti. Özellikle Peyker'in yapmak istediği gibi bir aşk evlenmesine bağışlanamaz bir suç gözüyle bakıyordu. Razı olmamak için bir süre uğraştı. Sonra Peyker'in kaçmak tehdidine karşı bütün güçleri tükenerek yeni bir teslim oluşa razılık gösterdi. İlk önce evde kendisine bir resmilik çerçevesi içinde bir tutumla ''Valide hanımefendi'' diyen bir damat görünce ilk olarak yaşlanmış olmanın acısını duymuştu. Sonra yavaş yavaş zaman bu acının üzerine ince bir kül tabakası çekmişti. Ama şimdi büyük anne olmak tehlikesi o külleri savuruyordu. Çevik bir davranışla Bihter rıhtımı atladıktan sonra elini Peyker uzattı.